Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 37.
İtilaf devletleri filosundan çoğunluğu İngiliz olan 3500 asker karaya çıktı ve Fransızlar Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki demir yollarının denetimini ele aldıktan sonra Makedonya sınırından trenle gönderilen bir Fransız tugayı ile birleşti. Dipnot Tansel Cilt 1 sayfa 54-56-58. Mondros koyundaki ateşkes anlaşmasından çıkar sağlayamayan Fransa, başkentin denetimini tümüyle İngilizlere bırakmamakta kararlıydılar. İki önemli itilaf devleti arasındaki sürtüşme İtalyanların sahneye adım atmasıyla biraz daha karıştı. Kentte düzenin sağlanması görevi bu üç ülkenin askerleri arasında paylaşıldı. Güç ve etki sahibi olmak için birbirlerini itiştirirken evlerine el koydukları Müslüman Türklerin hem gururunu hem de mülkünü çiğniyorlardı. İngiliz ve Fransızların hiç çekinmeden karşılarına aldıkları Türklere yalnızca İtalyanlar iyi davranıyorlardı. Londra'da 1915 yılında yapılan gizli bir anlaşmayla İtilaf devletlerinin tarafında savaşa girmelerine karşılık Türkiye'nin Asya kıtasındaki toprakları paylaşılırken İtalyanlara Akdeniz kıyısında Adalia yani Antalya iline bitişik adaletli bir pay verileceği vaat edilmişti. Ertesi yıl İtalyanlara kalacak olan bölge İzmir ve hatta Anadolu'nun ortasındaki Konya'yı da kapsayacak biçimde büyütülmüştü. Dipnot, Llewelyn Smith, sayfa 68-69. Osmanlı topraklarını zor kullanarak işgal etmenin güçlüğünü İtalyanlar Libya'da öğrenmişlerdi. Yunanistan'ın bazı topraklarda açıkça hak iddia edeceğini bildikleri için Müslüman Türkleri gözetir gibi göründükleri takdirde kendilerine daha kolayca bir etki alanı edinebileceklerdi. İtilaf devletleri Alman yanlısı Kral Konstantin'i tahtından indirip liberal bir politikacı olan Eleftherios Venizelos'u Atina'da iktidara getirdikten sonra Yunanistan 1917 Temmuz'unda savaşa katılmıştı. Venizelos Ege Denizi'nin bütün kıyılarını kaplayan homojen bir Yunan ülkesi yaratma düşünü gerçekleştirebilmek için İngiliz ve Fransızlara güveniyordu. Fransızlar bu konuda çekimser kalırken Lloyd George hükümeti Venizelos'un yaltaklanıcılığının etkisi altında kalmıştı. İtilaf devletleri daha başlangıçta bölünmüşlerdi. Avrupa'da daha acil kaygıları vardı. Savaş yorgunluğuna kapılmışlar ve ordularını hızla terhis etmişlerdi. Zaman içinde Türk liderler değerlendirmeleri farklı da olsa tablonun tümünü görmeye başladılar. İtilaf devletlerinin aralarındaki anlaşmazlıklardan yararlanabileceklerini hissettiler. Birçoğu istikrarlı bir barış ortamında güvenilir ortaklar olarak kendilerini tanıtmaları gerektiğine inandı. Hepsi mütareke imzalandığında hala ellerinde kalan topraklara sahip çıkmak istiyorlardı. Osmanlı deneyimi bunu ancak bir yabancı koruyucunun yardımıyla sağlayabileceklerini düşündürmekteydi. Bütün itilaf devletlerinin ayrı ayrı Türk hayranları vardı. Amerika çekici, umut verici, zengin ve çok şükür ki çok uzaktaydı. İngiltere güçlü gibi görünüyordu ve geçmişte Ruslara karşı Osmanlı çıkarlarına hizmet etmişti. Fransa da eski bir dosttu ve tahsilli Osmanlı görevlileri onun kültürüyle yoğrulmuştu. İttihat ve terakki bağımsızlık arayışı içinde Almanya'yı seçmişti ve hata ettiği açıkça görülüyordu. Ne var ki bağımsızlık fikri kök salmaya başlamıştı. Ama bağımsızlığını elde etmenin ve sınırlarını en geniş ölçüde tutabilmenin en iyi yöntemi neydi? İtilaf devletlerinin tekiyle ya da birkaçıyla işbirliği yapmak mı? Bir ya da daha fazlasına direnerek mi? Yoksa her iki yöntemi birleştirerek mi? Kolay bir yanıtı olmayan bu soru mütarekenin imzalanmasından sonra Türk siyasetinin tam ortasına yerleşti. Hem ulusal hem de kişisel çıkarların hesaplanması bireysel olarak Türklerin yaklaşımlarını etkiliyordu. Ve tabii bireysel mizaçlar da. Daha sonraları Atatürk hürriyet ve istiklal benim karakterimdir diyecekti. Sicili de bunu kanıtlıyor. Dipnot ASD 3 sayfa 31. İtilaf devletlerinin ilerlemesini sınırlayabilmek için Tevfik Paşa hükümeti diplomatik yöntemler kullanmayı denedi. 19 Kasım 1919'da Hariciye Nazırı Reşit Paşa, kentin boğazların dışında kalan kesimlerini işgal etmenin anlaşma koşullarına uymadığını açıklayarak itiraz etti. Dipnot, Tansel, Cilt 1, sayfa 56-57. İtirazı reddedildi. Türkleri en fazla rahatsız eden durum ise itilaf filosu içinde 4 Yunan gemisinin yer alması, Yunan denizcilerinin kentin çeşitli semtlerinde devriye gezmesi ve bir Yunan Girit alayının Rum Patrikhanesi önünde nöbet tutmasıydı. Dipnot, Alexandris, sayfa 56-57. Osmanlıların Yunanlıların varlığına karşı çıkmalarının tek nedeni gurur değildi. İstanbul bölünmüş bir şehirdi ve göçler nedeniyle nüfus sürekli arttığından kesin bir rakam vermek olanaksızdı. Ama yaklaşık 1 milyon nüfusun yarıdan biraz fazlasını Müslümanlar oluşturmaktaydı. Gayrimüslimlerin arasında ise 300 bin ile Rumlar öne çıkıyorlardı. Dipnot: Yunan Başpiskoposu'nun Mart 1923 tarihinde yaptığı bu yaklaşık hesap, Osmanlı başkentindeki Rum nüfusunu 450 bin olarak gösteriyordu. 1923 yılında Lozan Anlaşması'ndan sonra İstanbul'dan 189 bin ve yakın çevresinden 61 bin Rum gittiğine ve geride yaklaşık 120 bin kişi kaldığına göre Aleksandris 60-107-142-191, Rumların nüfusu en fazla 350 bin olabilir. Yunan askerlerinin kentte bulunması onların ayrılıkçı milliyetçi görüşlerini körükleyebilirdi. Osmanlı Devleti'ne genellikle sadık kalan Yahudilerin dışındaki diğer gayrimüslim toplulukların çoğu ile birlikte itilaf güçlerini kurtarıcı gibi görüp sevinçle karşılayarak duygularını açıkça ortaya koymuşlardı. İstanbul'da Mustafa Kemal kendini birdenbire savunduğu her şeye karşı çıkan gayrimüslimler, Rumlar, Ermeniler, Levantenler, Avrupalılar arasında buluverdi. Türkler İtilaf devletlerinin işgalini mütarekenin karanlık günleri olarak anımsarken gayrimüslimler yaşamlarının en mutlu dönemini geçiriyorlar ve genelde onların elinde bulunan ticaret canlandığı için zenginleşiyorlardı. Mustafa Kemal gayrimüslimlerin neşesi, Türklerin bunalımı, etnik toplulukların hem kendi aralarında hem de onlarla İtilaf devletler arasında yaygın entrikaların yarattığı bir zeminde siyasi amacı olan bir asker olarak işe başlıyordu. Bu amaç Türkçe konuşan Müslüman ulusun ve ana vatanın bağımsızlığını kazanma davasıydı ve her zamanki gibi yalnızca kendisinin bunu başarabileceğine inanmıştı. İlk olarak arkadaşı istifa etmiş Bahriye Nazırı Rauf Orba'yı aradı. Birlikte Sadrazam Ahmet İzzetbaşı'yı boşaltmaya hazırlandığı bürosunda ziyaret ettiler. Anlaşıldığına göre onu istifasını geri alıp içinde Mustafa Kemal'in de bulunacağı yeni bir hükümet kurmaya ikna ettiler. Dipnot: Akşin cilt 1 sayfa 85. Başka bir rapora göre Ahmet İzzet Paşa'yı ziyaret ettiği zaman Mustafa Kemal'in yanında Fethi Okyar vardı. Bayur sayfa 233. Ama bunun gerçekleşmesi için önce parlamentonun Ahmet İzzet Paşa'nın ardılı olarak Tevfik Paşa'nın sadrazamlığa atanmasını reddetmesi gerekiyordu. Fethi Okyar ile İsmail Can Bulat bu konuda onlara yardımcı olacaktı. Tıpkı Rauf ile Mustafa Kemal gibi onlar da eski İttihat ve Terakki muhalifleriydi. Savaş sırasındaki önderleri ülkeden kaçınca fırka kendini dağıtmış ve aralarında İsmail Can Bulat ve Mustafa Kemal'in arkadaşı Doktor Tevfik Rüştü Aras gibi eski üyelerin de bulunduğu Teceddüt Fırkası, yani Yenileşme Partisi adıyla yeni bir parti oluşturulmuştu. Dipnot: Bayur, sayfa 196. Buna karşılık Fethi Okyar parlamentonun 30 üyesinin desteğini alan Osmanlı Hürriyet Perveran Avam Fırkası'nı kurmuştu. Görüşlerini halka yayabilmek için Mustafa Kemal'in finanse ettiği Minber adlı gazeteyi çıkarıyordu. Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın onu yoksun bıraktığı kendini tanıtma meselesinin önemini biliyordu. Artık Minber aracılığıyla başarılarını ve görüşlerini kamuoyunun dikkatine sunabilirdi. Dipnot: Minber dergisinin 18. sayısında çıkan bir makale, Mustafa Kemal'in Gelibolu'daki Anafartalar zaferiyle İstanbul'un tek kurtarıcısı olduğunu ama alçak gönüllülüğünden dolayı bu gerçeği açıklamayarak tüm başarılarının onurunu başkalarının üstlenmesine izin verdiğini açıklıyordu. Borak, editör, Atatürk'ün özel mektupları, sayfa 42. Parlamentoyu Tevfik Paşa aleyhine etkilemeye çalışan Mustafa Kemal, Sultan'la da görüşme arayışındaydı ve 15 Kasım'da Sultan Vahdettin onu kabul etti. Başkentte kaldığı 6 ay boyunca padişahın onu huzura kabul ettiği 4 görüşmenin ilkiydi bu. Dipnot: Akşin cilt 1 sayfa 113. Mustafa Kemal sadakatine sultanı inandırmak gereksinimi duyuyordu. Bunu başardı ama Vahdettin'in yardımıyla iktidara gelme umudu söndü. Padişah Abdülhamit'i tahttan indiren ordudan korkuyordu ve Enver Paşa'ya ve daha genelinde askerlerin politikaya karışmasına karşı olarak tanınan Mustafa Kemal'in saraya sadık kalacağını umut ediyordu. Olayların gelişimi bu umudunun hatalı olduğunu gösterecekti. Mustafa Kemal'i kullanmak istediği halde onun güç sahibi olmasına yardım etmeye niyetli değildi. Damat Ferit ve Tevfik Paşa gibi hanedana mensup kadınlarla evlenmiş olanlarla çalışmayı yeğliyordu. Eski fırkayı içeriden ve dışarıdan destekleyenlerin Tevfik Paşa'nın onaylanmasının reddedilmesi durumunda parlamentonun feshedilmesinin çabuklaşacağından korkmaları Mustafa Kemal ve yandaşlarının tasarılarının karşısına çıkan ilk engeldi. İttihat ve Terakki üyelerinin etkisindeki parlamentonun feshedilmesini hem İtilaf devletleri hem de fırkanın bütün yurt içindeki muhalifleri istiyordu. Padişah da bu görüşe katılıyordu ama ilk adımı atmak konusunda çok dikkatli davranıyordu. 18 Kasım'da parlamento Tevfik Paşa hükümetinin programını görüşmek üzere toplandı. Oylama sonuçsuz kaldı çünkü herhalde Fethi'nin Okyar Partisi'ne destek veren 27 milletvekili hükümet aleyhine oy kullandığı için lehte mutlak bir çoğunluk oluşamadı. Mustafa Kemal Tevfik Paşa'yı makamından uzaklaştırmak için çabalarını sürdürdü. 1926'da yaptığı açıklamada çoğu milletvekilinin kendisine destek sözü verdiğini ama 19 Kasım'da yinelenen oylamada sözlerini tutmadıklarını belirtecekti. Bu arada Teceddüt Fırkası'nın lideri Sabri Toprak, Tevfik Paşa'nın lehine konuştu ve bu yeni hükümet için verilen oyların sayısını arttırdı. Yine de mutlak çoğunluğa varılamadı ama ikinci oylamada sağlanan basit çoğunluk Tevfik Paşa'nın makamında kalması için yeterli oldu. Dipnot Bayur, sayfa 236-238. Tevfik Paşa'yı görevinden alıp bundan sonra kurulacak hükümete önemli bir görev edinmeyi başaramayan Mustafa Kemal, 29 Kasım'da talebi üzerine kendisini kabul eden padişahla bir kez daha görüşürken, Minber dergisi yeni ve güçlü bir hükümet için açtığı kampanyayı sürdürüyordu. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 125. Mustafa Kemal'in 1926'da yayınlanan anılarına göre sultan kendisini ordunun sadakati konusunda sorguya çekince bundan kuşku duyması için bir nedeni olmadığını söylemişti. Yine anılarında açıkladığına göre sultan daha sonra bu toplantıda görüşülenleri saptırmış ve Mustafa Kemal parlamentonun dağıtılmasından yana olduğunu ve kendisinin atmayı düşündüğü adımı asker arkadaşlarıyla birlikte destekleyeceğini söyledi demiştir. Bir yanda İttihat ve Terakki taraftarı parlamento, öte yanda İtilaf devletleri, saray ve İttihat ve Terakki'nin muhalifleri arasında sıkışan Tevfik Paşa sendelemeye başlamıştı. 2 Aralık'ta basına sansür getirdi, 11 Aralık'ta Harbiye Nazırı Abdullah Paşa istifa etti. Dipnot Türk geldi sayfa 171. Üst rütbeli bir grup subayın muhalefetiyle karşılayan bu talihsiz generalin yerini Kurmay Başkanı Cevat Çobanlı alırken yine iyi bir savaş sicili olan Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığına getirildi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 128. Gelibolu ve Suriye cephelerinde çarpışmış 3. bir komutan olan Tuğ General Kazım İnanç daha önceden Genelkurmay Başkanı yardımcılığına seçilmişti. Harbiye Nezareti Müsteşarı İsmet İnönü de Barış Anlaşması'nın askeri yönlerini inceleyecek komitenin başına getirildi. Dipnot, meslek yaşamı ayrıntıları için bakınız Atase Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 217. Politikacılar yalnız tartışmalarla vakit geçirirlerken, vatansever Türk subayları Osmanlı ordularının geriye kalanını denetimleri altına almaya çabalıyorlardı. Bu çabaların sonucunda Genelkurmay Başkanlığı İtilaf Devletleri planlarına direnişin ana merkezi haline geldi. Mustafa Kemal bu grubun siyasi açıdan en etkin üyesiydi. Tevfik Paşa parlamentonun muhalefetiyle başa çıkmaya çalışırken Mustafa Kemal istifa etmiş Maliye Nazırı Cavit ve Senato Başkanı Ahmet Rıza gibi eski ileri gelen İttihatçıların ılımlıları ile görüşüp Ahmet Rıza'nın başkanlığında milliyetçi bir hükümet kurabilmenin yollarını araştırıyordu. Ama Teceddüt Fırkası'nın liderleri Mustafa Kemal'den çekindikleri için Harbiye Nazırlığını ona vermemeye kararlıydılar ve sonunda görüşmelerin hızı kesildi. Cemiyetin eski üyeleriyle temas kurduğu ortaya çıkınca 29 Aralık'ta yayınlanan bir raporda Teceddüt Fırkası'na katılmak üzere olduğu açıklandı. Mustafa Kemal derhal bu haberi yalanlayıp ordudaki rütbesini ve görevini muhafaza ettiğini bildirdi. Dipnot Bayur sayfa 196. Kuramsal olarak bu durum politikadan uzak kalmayı gerektiriyordu. Ama gerçekte yaşamının sonuna dek sürdüreceği siyaset mesleğine tam zamanlı atılmıştı. Parlamentonun çoğunluğu Tevfik Paşa'ya saldırmayı sürdürdü ve bir güvensizlik önergesi verdi. 21 Aralık'ta sultanın huzuruna çıkan Tevfik Paşa kendisi yenilgiye uğramadan meclisi dağıtmasını istedi. Vahdettin onun görevinde kalması koşuluyla istenileni yerine getirdi. Böylelikle süresiz olarak padişahın şahsi yönetimine geri dönüldüğü korkusunu ortadan kaldırmak için 2 Ocak 1919 tarihinde yayınlanan bir hükümet bildirisiyle barışın sağlanmasından 4 ay sonra yeni bir seçimin yapılacağı ilan edildi. Dipnot Türk geldi sayfa 170. Mustafa Kemal iç politikada acemi değildi ama yabancılarla ilişkileri her zaman için askeri konularda olmuştu. Şimdi yabancılar başkenti denetim altına almışlardı ve onların düşüncelerini öğrenmek zorundaydı. Acaba İtilaf devletleri Rum ve Ermeni ayrılıkçıların davalarına destek vermekten vazgeçirilebilirler miydi? Eğer vazgeçmezlerse Müslüman Türklerin etnik düşmanlarına ne ölçüde destek vereceklerdi? Mustafa Kemal'in Suriye'de çarpıştığı İngilizler tek başlarına en önemli güç olduklarından Orta Doğu'nun başlıca aktörleri sayılırlardı. İngilizlerin iyi niyetine güvenmiş olan Rauf Orbay kısa sürede hayal kırıklığına uğramıştı. Ama bu durum Mustafa Kemal'i caydırmadı. İstanbul'a dönüşünden 4 gün sonra 17 Kasım'da 3 Türk Milliyetçi gazetesine demeç verdi. Hükümetimizle mütareke akdeden devletlerin ve bu devletler namına mütareke şartnamesini yapan Britanya hükümetinin Osmanlılara karşı olan hüsnü niyetlerinden şüphe etmek istemem. Eğer mezkûr şartname ahkamının tatbikatında su-i tefehhümü mucib olarak cihet görülüyorsa bunun sebebini derhal anlamak ve muhataplarımızla anlaşmak lazımdır. Dipnot 18 Kasım 1919 tarihli Vakit gazetesinde yayınlandı. ASD 3 sayfa 1. Bizimle silah bırakışmış olan devletlerin ve onların adına mütareke koşullarını hazırlamış olan İngiliz hükümetinin iyi niyetinden kuşku duymak istemem. Eğer bu koşulların uygulanmasında bazı anlaşmazlıklar yaşanırsa, bunların nedeni derhal belirlenmeli ve karşımızdakilerle anlaşma yoluna gidilmeye çalışılmalı. Bu görüşme minberde yayınlanırken İngilizlerden daha hayırhah bir dost olamayacağı görüşü de eklendi. Dipnot Tansel Cilt 1 sayfa 76. Bu röportaj Pera Palace Oteli'nde yapılmıştı ve görüşmeye davetli olan Daily Mail gazetesi muhabiri G. Ward Price'ın anılarında anlattığına göre Mustafa Kemal'in yanında kısa boylu, sırım gibi güçlü, iradeli, cesur bir subay olan arkadaşı Albay Refet Bele oturuyordu. Ward Price, Mustafa Kemal'in İngilizlere hizmet etmeyi önerdiğini, Fransızların ülkeden uzak tutulması gerektiğini ve eğer İngilizler Anadolu'nun sorumluluğunu yüklenmek istiyorlarsa, deneyimli Türk yöneticilerinin işbirliğine gerek duyacaklarını söylediğini anlatıyor. Bu konuşmayı İngiliz askeri istihbaratına aktarmış ama önemli olmadığı varsayılarak üzerinde durulmamıştı. Dipnot, Ward Price, sayfa 104-105. Yorum farkları ve unutkanlık olabileceği noktası göz ardı edilmemelidir. Ama Mustafa Kemal'in İngilizlerle o tarihte Adana'yı işgal etmeye hazırlanan Fransızları birbirine düşürmek istemesi de olasıdır. Belki de İngilizlerin desteğiyle askeri bir yönetici olarak Anadolu'ya dönüp Ermenilere ve Yunanlara toprak verilmesini önlemek için çalışmayı düşünmüştür. Türklerin çoğu için en acil tehlike buydu. Bundan sonraki bir olayın Mustafa Kemal tarafından aktarılmasında bu toplantının izleri görülür. 7 Şubat 1919'da Feldmarşal Allenby, aralarında Ali İhsan Paşa'nın derhal geri çağrılması ve İngilizleri Mezopotamya'da engellemeyi sürdüren 6. Ordu'nun dağıtılmasının da bulunduğu talepler listesini Osmanlı hükümetine sunmak üzere Mısır'dan geldi. Bu talepler kabul edildi. Atatürk daha sonraları Allenby'nin kendisine 6. Ordu komutanlığını önerdiğini ve reddetmesi üzerine yaverini, resmi aracını ve ordu komutanı maaşını yitirdiğini anlatacaktı. Dipnot, Bayur, sayfa 159. İngilizlerin istekleri doğrultusunda 6. Ordu 2 Mart 1919'a dağıtıldığı için bu sözlerin anlamı yoktur. Dipnot, Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri, sayfa 175. Mustafa Kemal'in ordu komutanı ayrıcalıklarını yitirmesi ise kaçınılmazdı. Çünkü parasal açıdan sıkıntılı bir dönem yaşanıyordu ve artık işsiz bir tuğ generaldi. Aslında 6. Ordu Komutanlığı önerisi Osmanlı Harbiye Nazırı Ömer Yaver Paşa'dan gelmişti. Mustafa Kemal de bu görevin pek önemli olmadığını ve önerinin kendisinden kurtulmaya yönelik bir girişim gibi göründüğünü söyleyerek reddetmişti. İskoç Presbiteryen Kilisesi rahibi Dr. Robert Frew adında bir İngiliz, önde gelen Türklerle ilişkilerini geliştirmek istiyordu ve insani yardım dağıtma yetkisini politik amaçlı kullanabilirdi. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 131-132. Mustafa Kemal iki kez Doktor Frew ile Monsieur Martin adında bir kişinin aracılığıyla görüştü. Dipnot, Nutuk, sayfa 201. Kemalist görüşlü gazeteci Fadih Rıfkı Atay'a göre, Doktor Frew'ün İtilaf devletlerinin gözünde itibar kazanmak için Türklerin kendilerini İttihat ve Terakki'nin işlediği suçlardan soyutlamaları önerisini Mustafa Kemal reddetti. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 159. 1927'de yaptığı bir konuşmada Mustafa Kemal, Doktor Frew'ü macera perest bir İngiliz olarak tanımladı. Dipnot, Nutuk, sayfa 5. Türkler Frew'ün İngiliz istihbarat servisinin üst düzey bir görevlisi olduğuna inanmışlardı ve buna inanmayı hala sürdürüyorlar. İngiltere adına dost kazanmak için kendi başına çalışan bir ara bulucu olma olasılığı daha yüksektir. Her ne halise, ne o ne de herhalde bir sorumlu İngiliz yetkili Mustafa Kemal'in gelecekteki Türk milli direnişinin lideri olacağını tahmin edebilmiştir. Doktor Frew'ya atfedilen düşünce İngilizlerin başlıca uğraşını yansıtıyordu. Nasıl 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın Nazilerden arındırılması müttefik devletlerin en önemli politikası olduysa, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından Türkiye'yi İttihat ve Terakki'den temizleme ve onların işlediği suçları cezalandırma, İngilizlerin ve İtilaf devletlerinin düşüncelerinde güçlü bir yer tutmaktaydı. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 140-141.
Ayrım sonu.